Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Çok değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız ve ben Alican. İnşallah bu haftaki 40 Ambar programımızda sivil toplumu konuşacağız. Sivil toplum kavramı son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Bu kavramı oluşturan ana nedenler, bu kavramın hayatımıza, siyasal hayatımıza, toplumsal hayatımıza ne kazandırdıkları üzerine inşallah durmaya çalışacağız. Tabii oldukça geniş bir kavram. İki programda inşallah hocam bu kavram üzerinde, sivil toplum kavramı üzerinde durmayı planlıyoruz. İnşallah bugün sivil toplum nedir? Sivil toplum demokrasi ilişkisi, sivil toplum devlet, genel küresel siyaset içerisinde sivil toplum nereye oturuyor? İnşallah bunları konuşacağız. Bir sonraki programımızda da sivil toplum ve din, genel olarak inşallah İslam ve Osmanlı tecrübesinden yola çıkarak bugünkü bazı formlar üzerinden de giderek bir sonraki programımızda daha çok sivil toplum ve din konusunu ele almayı düşünüyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam gerçekten sivil toplum kavramı son yıllarda çok üzerinde durulan bir kavram. Bizim de çok hoşumuza gitti.
Evet.
Uzun yıllar özellikle 1980 ihtilalinden sonra politikanın, siyasetin toplumdan uzaklaştırılması, bireyin, kişinin devlet karşısında daha da ezik duruma gelmesinden sonra sivil toplum kavramı son yıllarda bizim çok hoşumuza gitti. Bir nevi sivil kavramını askeri olanın da karşısında da gördük biz.
Evet.
Yıllarca bu askeri vesayetten şikayet eden bir toplum olarak ya da bundan çok çekmiş bir toplum olarak sivili hep böyle askeri olanın karşısında gibi de gördük. Şu anda da sanki yine öyle bir algı var. Hocam bu sivil toplum nedir? Evet. Bu kavram nereden çıktı? Evet. Buradan bir başlayabilir miyiz?
Evet. Yani tabii Türkiye'de özellikle 80 sonrasında gündeme gelmesi tesadüfi değil. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte içinde bulunduğumuz bölgede, dünyada sivil toplum kavramı çok daha fazla gündeme geldi. Bu aslında 18. yüzyılın tarihsel özellikleriyle de benzerlik taşıyan bir mesele. Çünkü sivil toplum kavramı modern anlamda 19. yüzyıl Avrupa ve Amerika toplum şartlarında ortaya çıktığını görüyoruz. O tarihsel dönem önemli. Daha önce bu kavram Latince'de, Grekçe'de kullanılıyor. Fakat yine 17. yüzyıl siyaset bilimcileri sivil toplum kavramını kullanıyorlar. Fakat onlar sivil toplumu bazen siyasal toplum anlamında kullanıyorlar, bazen de doğal toplum anlamında kullanıyorlar. Doğal toplum dediğimiz insanların doğal halde yaşaması, herhangi bir devletin, bir siyasal iradenin, bir hükümdarlığın ortaya çıkmadığı, insanların doğal halde bir arada yaşayarak faaliyetlerini sürdürdüğü bir tarihsel dönem. Bu tarihsel dönemin bitmesiyle veya işte değişmesiyle insanlar işte mülkiyet ilişkileri, siyasal ilişkileri, yerleşik hayat, bütün bunlar ortaya çıkıyor ve siyasal bir toplum diyoruz bu dönemde. Fakat bugün bizim anladığımız anlamda sivil toplum 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yani daha çok politik toplumdan farklı olan, rızaya dayalı olan, hiyerarşik olmayan, esnek katılıma, örgütlenmeye, liderliğe yer veren, gönüllülük ilişkileri temelinde oluşan bir alana, bir yapıya sivil toplum diyoruz biz. 18. yüzyılda Adam Ferguson adlı bir İskoç düşünür, Sivil Toplum Tarihi Üzerine Denemeler diye bir kitap yazıyor. Evet. Bu kitabında bu bahsettiğimiz anlamda bunu sistemleştiriyor. Yine aynı şekilde Thomas Paine, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir düşünür ve yine oradaki devlet toplum ilişkileri konusunda, ilk anayasanın orada oluşması konusunda önemli fikirlere sahip, devletten çok toplumu öne çıkararak bir örgütlenmeyi ve bir varoluşu ifade ediyor ve sivil toplum kavramını vurguluyor. Daha çok toplum, daha az devlet biçiminde sloganlaştıracağımız bir yaklaşımı var. Yine 19. yüzyılda Fransız bir siyaset bilimci, muhafazakar, liberal diye tanımlanabilecek bir filozof, Tocqueville, Alex Tocqueville, Amerikan Demokrasi adıyla 1832 yıllarında Amerika'da bir yıl kalıyor ve Amerika'daki toplumsal yapıyı araştırıyor. Oradaki yargı sistemini, kilise kurumlarını, hayır örgütlerini, aydınları, toplum zemininde var olan kuruluşlar, dernekler, bütün bunları araştırıp bunların devletle nasıl bir ilişki yürüttüğü üzerinde duruyor ve adına da Amerikan demokrasisi diyor buna. Ve sonra bunu özellikle sivil toplum çerçevesinde, bu önemli bu çalışması, şuna getiriyor. Diyor ki asıl olan toplumun kendisidir, sivil olan alandır, politik olan alan değil. Yani politik olan alan devleti, siyasal alanı temsil ediyorsa, hiyerarşik olan, bir düzeni olan, alt üst ilişkisi daha belirli kurallara dayanan, daha katı olan bir yapı. Bunun dışında kalan ise, devlet alanının dışında kalan ise toplumsal alan diyoruz. Orada ise sivil çeşitli kuruluşlar var. Bu kuruluşlar ekonomik olabilir, dini olabilir, kültürel, edebi olabilir. Bu kuruluşlar topluluklarla çalışmalarını yürütüyorlar. Zaman içinde bunlar kimisi sendika oluyor modern dönemde, kimisi dernek oluyor. Kilise kuruluşları var. Bütün bunlara sivil toplum kuruluşu deniyor. Ve bu kuruluşların oluşturduğu toplumsal zemine de sivil toplum adı veriliyor. Çünkü bunlar insanlar gönüllü olarak kendi saflarına alıyorlar. Yani insanlar bir takım sorunlarını çözmek, beraber yaşayabilmek amacıyla dini meselelerde, kültür meselelerinde, eğitim meselelerinde, ekonomi meselelerinde bir araya geliyorlar ve dayanışma içinde bulunuyorlar. İşte bunların bu dayanışma gruplarının oluşturduğu geniş alana sivil toplum demek mümkün. Tabii burada işte esnek liderlik söz konusu diyoruz. Politik alan dediğimiz devlet alanında daha hiyerarşik, daha sınırları belli bir yönetim yapısı vardır. Oysa sivil toplumda esnek olmayı öneriyor. Gönüllülük öne çıkıyor. Rızaya dayalı bir katılım söz konusu.
İradi olarak.
İradi evet. Olarak yani insan kendisi tercih ediyor, seçiyor ve onlarla beraber bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Otonom birey kavramı kullanılıyor. Yani insanın kendi iradesiyle o topluluk içinde yer almaya karar vermesi, oranın çalışmalarında, faaliyetlerinde bulunması. Oysa siyasal toplumda biz iradi davranamayabiliyoruz. Mesela bir devletin yurttaşıysak, biz oraya işte bugünün şartlarında rey kullanmak, vergi ödemek ve askere gitmek zorundayız. Türkiye şartlarında düşündüğümüzde. Evet. Dolayısıyla bu iradi olmayan durumlarımızdır. Ama bir çevre hareketine katılarak çevreyle ilgili sorunları çözmek, bunlarla ilgili düşünceler geliştirmek, faaliyetlerde bulunmak ise bizim kendi irademizle karar verip katıldığımız yerdir ve dolayısıyla bir sivil toplum kuruluşudur. İşte sivil toplum ve politik toplum diye iki genel ayrıma gidenler var. Bu iki alan arasındaki ilişkiler önemli. Yine Tocqueville'ye dönersek, Tocqueville diyor ki aslında modern dönemde en büyük sorun devlet despotizmidir diyor. Çünkü modern devlet diyor o kadar geniş, o kadar yaygın ki her yerde var diyor. Nüfuz alanı çok yayılmış. Ne giyip giymeyeceğine, ne okuyup okumayacağına, nerede yerleşip yerleşmeyeceğine devlet karar veriyor. Bu diyor modern uygarlığın en büyük açmazlarından birisidir. Ve buna devlet despotizmi adı veriyor. Bunun diyor olmaması için diyor sivil toplumsal alanın güçlü olması gerekir. İşte diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla karşılaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşları güçlü, dini STK'lar güçlü, kültürel STK'lar güçlü, eğitim STK'ları güçlü ve o nedenle devleti eleştirme, muhalefet etme, konusunda özellikleri var ya da her şeyi devletten beklemeyebiliyorlar. Kendi gündelik sorunlarını çözmek için bir araya gelip dayanışma halinde hareket edebilirler.
Evet.
Tabii o bir Fransız, Fransa ile mukayese ediyor. Fransa'da ise tam tersine her şey, tam bizde yani Cumhuriyet dönemi veya modernleşmemizde Fransa'yı örnek aldığımız için.
Evet.
Her şeyi devlet yapar, her şeyi devletten bekler insanlar ve devlet her alana nüfuz eder.
Evet.
Çünkü devlet insanları uygarlaştırmak istiyor.
Evet.
Uygarlaştırma vazifesini kendinde görünce uygar insan nasıl olur deyip onun giyim kuşamına da, onun eğitimine de, onun sokağına da karışmaya başlıyor.
Evet. Evet.
Bu hakikaten de Tocqueville'nin deyimiyle devlet despotizmidir.
Doğru. Hocam yani ortada bir iki taraf var. Evet. Yani bir devlet var, bir de toplum var. Tabii biz ben söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani sivil toplum olmak devlet aygıtının görevini bizatihi yeniden kopyalamak demek değil.
Evet.
Yani devlete alternatif bir takım modüller üretmek de değil. Yani şunu diyebilir miyiz? Devlet işte siyasal, kültürel, sosyal bir takım iktisadi alanlarda o tekelciliği, bir takım gruplara sağlanan o imtiyazları, yani bir imtiyaz sağlamanın dışında tüm halkın, tüm toplumun kullandığı, kendi aralarında otonom, kendiliğinden ortaya çıkan bir takım faaliyetler yapabildiği bir hale gelmesi gerekiyor sivil toplum olması için. Hocam şimdi tabii bunun olması için herhalde tam bir hukuk devleti olması gerekiyor ve devletin biraz da sınırlanması gerekiyor. Evet. Şimdi bu herhalde Doğu bloku ülkelerinde işte bu sosyal, siyasal ve iktisadi hayatın yegane belirleyicisi devlet olduğu için bu sosyalist bloka mensup ülkelerin hiçbirinde sivil toplumun gelişmediğinden bahsediliyor. Biri de şöyle bir Marksist
ya
görüş var hocam.
Şey de var. Orta evet. Doğu toplumları açısından da aynı.
Aynı. Orada evet. Bu. Orada da bu var.
Bu sorun
bir
var.
De hocam şöyle Marksist bir görüş var. Sivil toplumu burjuvazi ve kapitalizmin bir ürünüdür diyor. Değil mi hocam? Yani Marksist görüş.
Yani Marksist evet.
Yani
Marksist
sivil topluma hocam götüren yol hani önce bir gerçekten bir refaha ermek, bir feraha ermek o refahla birlikte. Yani sivil toplum bunların ürünü müdür, nedeni midir hocam? Yani bu da çünkü çıkış açısından önemli. Özellikle hani bizim gibi yıllarca ki hala bunun kırıntıları devam ediyor. Belli bir ideoloji etrafında fikir üreten, siyaset üreten devletlerde sivil toplumun ortaya çıkması kolay mıdır?
Evet. Şimdi tabii şu var yani 18. 19. yüzyıldan bahsettik. O dönemin düşünürlerinin bunu sistematize ettiğine dikkat çektik. O dönemlerde Avrupa'da özellikle çok otoriter rejimler var, mutlak rejimler vardı. Ve dolayısıyla aslında sivil toplum düşüncesi önemli ölçüde bu mutlak otoriter rejimleri aşmak üzere gelişmiş bulunuyorlar. Aynı şeyi biz işte 1980 dedik konuşmamızın başında. Bu tarihsel dönem de büyük bir benzerlik taşıyor. Yani biz özellikle Türkiye'nin bulunduğu bölgeye dikkat ettiğimizde Sovyetlerin yıkılması, Soğuk Savaş döneminin sona ermesi otoriter rejimlerden farklı bir döneme geçiş söz konusudur. Ve dolayısıyla şu gündeme geliyor. Demokrasiye geçiş için sivil toplumdan nasıl yararlanabiliriz? Sivil toplum hem bir medenileşme aracı olarak gözüküyor. O bu yönüne bakmamız gerekiyor. Bir medenileşme hareketi olarak görülüyor. İnsanın sivilleşmesi, insanın vahşet, insanın kuralsızlık, insanın despotizm dönemlerinden çıkması, yerleşik hayata geçmesi, kural tanıması, adab-ı muaşeret kurallarına sahip olması. Bu açıdan sivilleşme bir uygarlaşmadır, bir medenileşmedir. Ama öte yandan demokrasiyle de bir bağlantısı var. Yani despotik yönetimlerden kurtularak toplumun kendisini biraz daha ifade edebilmesi, temsil edebilmesi. Sivil toplum bu konuda ciddi araçlar sağlayabilir mi diye soruyorlar. Ve o nedenle Soğuk Savaş'tan sonra Sovyetler Birliği alanında ve Orta Doğu'da sivil toplumlar destekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarına destek veriliyor. Bir de daha genel manada, yani biz sorunumuzu çözmek için politik alanı ele geçirmeye çalışıyoruz hep. Soğuk Savaş döneminin düşüncesiyle. İdeolojiler diyor ki, işte Türkiye örneğinde bakarsak, biz Ankara'yı ele geçirirsek, kendimize göre bir devlet kurarsak sorunlarımızın hepsini çözeriz. Sosyalizm de böyle bakıyor. Sosyalist devleti kurarsak bütün sorunlarla başa çıkarız. Çünkü bütün sorunlar kapitalist devletten kaynaklanıyor. Bunu diğer alanlara da, yani İslam devlet anlayışını savunanlar da bir dönem aynı görüşe sahip. Oysa sivil toplum anlayışı Soğuk Savaş'ın bitmesiyle insanlar diyor ki, hayır, biz bir merkezi, bir devleti ele geçirip fethetmeyi bekleyip sorunlarımızı çözme gibi bir yaklaşım içinde olmak zorunda değiliz. Biz bugün de mahallemizde, kentimizde, bölgemizde insan olarak, grup olarak bir takım çalışmalar yaparız ve sorunlarımızı çözebiliriz. Bunun için böyle büyük ütopik ideolojilere, siyasetlere gerek olmayabilir. Bu sivil toplumun gelişmesi açısından çok önemli bir temeldir mesela. Evet, bu ve ideolojilerle ilişkisi önemli. Bu süreçte bazı ideolojiler sertleşmeyi bırakmayıp hala Soğuk Savaş paradigmasıyla var olmayı sürdürdükleri zaman sivil toplumu bir moda kavram olarak benimserler ve onunla meşruiyet edinmeye çalışırlar. Ve sadece bir imaj olarak bundan yararlanırlar. Hiçbir zamanda sivil bir nitelik taşımazlar. Yine kendi içlerinde çok sert bir hiyerarşik yapıyı sürdürürler, örgütçü bir yapıyı sürdürürler. Geleneksel Marksist örgütler veya işte geleneksel faşist, sağcı ve diğer örgütler. Soğuk Savaş döneminin din adıyla kurulan örgütleri de öyledir yani. Hala bunların evet. bir kısmı devam eder.
Evet.
Bunların siville bir ilişkisi yok. Ama sonuçta işte 80 Soğuk Savaş döneminden sonra bu dünyayı, ülkelerini değiştirmek isteyen, iyilik için mücadele eden insanların büyük bir kısmı dedi ki, biz hastaneler açalım, hizmet edelim. Okullar açalım, hizmet edelim. Çevre dernekleri kuralım, hizmet edelim. İnsan hakları için mücadele edelim, stratejiler geliştirelim, projeler ortaya koyalım. Böylece işte insan hakları konusunda, sağlık konusunda, eğitim konusunda daha insani, daha eşitlikçi, daha adaletli bir toplumsal düzene gidebiliriz.
Evet.
Ve bu hakikaten toplumların daha hareketlenmesini sağlayan, bir yönüyle de aslında siyasi yapıları da biraz daha şeyi yapan, yani onlar üzerine farklı bir baskı dalgası onlara yönelerek onları değiştirmeye çalışan bir dönemi getirdi, bir tarihi getirdi.
Evet.
Bu önemli bir açılım, ama elbette dediğim gibi bu bazı ideolojik gruplar değiştirmek istedikleri devletle mücadele ederken onlara benzemeye başlıyorlar.
Yeni bir hegemonik güç oluşturmaya çalışıyorlar.
Evet. Mikro düzeyde bir devlet toplum içinde oluşturmaya başlıyorlar. Bunun adına da sivil toplum diyebilirler, ama ona sivil toplum demeleri sivil toplum olduğunu göstermez. Fakat yine de bir biçimde kendilerini sivil toplum olarak demeye, tanımlamaya başlamaları yavaş yavaş onun içinde dönüşmeyi getirecektir.
Evet.
O toplumun tabii demokrasi kültürüyle, özgürlük kültürüyle, adalet kültürüyle, hakkaniyet kültürüyle ilişkili olmasıyla da onunla da bağlantılı olan bir şey bu.
Evet. Hocam, tekrar kendi ülkemiz üzerinden konuşursak, yani millet olarak hayatımızın her yönü, yani devlet sembolü tarafından çevrilmiş durumda. Hatta evet. insanımızın büyük bir bölümü kendi kaderlerini devlete sadakatle özdeşleştiriyorlar. Yani bu sadakat evet. kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Devletin kurum ve kuruluşlarının gösterdiği yolda, çizdiği yolda ilerlemeyi, yani evet. iyi bir vatandaş olmayı varlık sebepleri olarak görüyorlar. Öbür taraftan demin de buyurdunuz, şimdi sivil toplum oluşması için işte devletin hem bir hukuk devleti olması gerekiyor, hem kendini sınırlandırması gerekiyor. Toplum açısından baktığımız zaman ise işte bir toplumsal teşkilatlanma gerekiyor. Bir birliktelik, gönüllü, iradi bir birliktelik evet. gerekiyor. İşte otonom olması gerektiğini söyledik toplumun. İki özellik daha var hocam. Yani ben şunu sormak istiyorum size. Bizim bir o devlet aygıtını aşırı kutsamamız. Hı hı. Öbür tarafta da bir sivil toplum oluşması için bir farklılaşma gerekiyor değil mi hocam? Yani evet. Sosyolojik bir kural olarak hani ne kadar farklılaşma olursa o kadar çok karşılıklı bağımlılık ve dayanışma da söz konusu. Evet. Yani bu farklılaşma ve bunların üzerinden de sivil toplum aygıtı üzerinden de bir baskı mekanizması da oluşturmak gerekiyor. Şimdi günümüz Türkiye'sine gelirsek, günümüz Türkiye'si bu farklılaşmaları karşılama açısından, farklılaşmaları hazmetme açısından ve bunun üzerinden bir takım baskı araçları kurma açısından toplum mudur, mümbit bir toplum mudur? Yani buradan bir şey çıkar mı? Çünkü hala bizim işte bir Kürt meselemiz var. İşte Aleviler bir takım haklar iddia ediyorlar. Yani farklılaşmanın cennetiyiz biz bu manada. Evet. Bir taraftan da bir baskı mekanizması oluşturacak bir takım hareketler, bir takım işte yürüyüşler, işte bir takım toplumsal diğer faaliyetler, protesto gösterileri falan da kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Biz bu topraklar, bu coğrafya, bu iş için uygun bir yer mi? Yani sivil toplumlar burada, sivil toplum mekanizması ne şünema bulabilir mi hocam?
Evet. Bu tabii çok aslında uzun bir soru. Yani bir Türkiye'nin tarihsel mirasına bakmak gerekiyor. İşte Şerif Mardin Türkiye'nin tarihsel mirasına baktığı zaman diyor ki tarikatlar işte Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarıdır diyor. Ve sivil toplumla ilgili Türkiye'de yazılan ilk makalelerden birisidir bu. Ve Osmanlı dönemindeki tarikatların kültür faaliyetlerine, ekonomik faaliyetlere, eğitim faaliyetlerine yaptığı katkılara dikkat etmemizi istiyor. Bu çerçevede baktığımız zaman göreli bir kendi tarihsel dönemi içinde modern anlamda otonom bireylerden oluşmasa da politik alana bütünüyle bağımlı olmayan toplum içinde örgütlenen dergah yapılarına baktığımızda işte Hacı Bayram Veli'ye baktığımızda Ankara'da tarım faaliyetleriyle uğraşan, zanaat faaliyetleriyle uğraşan, çeşitli meslekler kazanan, geçimini sağlayan bir ortamla karşılaşırız. Ya da işte Mevlevi tekkelerine baktığımız zaman aynı şekilde sanat, edebiyat, şiir yoğun olarak bu çalışmalarla topluma belli bir anlam verdiği, kimlik verdiği, sanatlar kazandırdı. Aynı şey işte Nakşi geleneğinde yer alan dergahlar için de söylemek ve diğerleri için de söylemek mümkün. Dolayısıyla bizim tarihi mirasımızda kendi dönemi için sivil olarak tanımlanabilecek yapılar var. İnsanlar devlete doğrudan ihtiyaç duymadan bulundukları mahallede, bulundukları kentte, bölgede bir takım dergahlarla, tekkelerle meslekler öğreniyorlar, eğitim alıyorlar, dil kazanıyorlar, seyahat ediyorlar. Örneğin İstanbul'u düşünün, Hint tekkesi var değil mi? Hindistan'dan gelenlerin kaldığı tekke, Özbekler tekkesi var aynı şekilde. Bunların hem geniş bir İslam coğrafyasında farklı toplulukların birbiriyle etkileşimine de büyük bir katkısı var. O nedenle kendi tarihi dönemleri içinde bir sivil toplum geleneği olarak okumak mümkün. Ya da işte Okçular Tekkesi dediğimiz zaman işte spor faaliyetleriyle öne çıkan ve yetenekler kazandıran bir durumda yüz yüzeyiz. Yalnız bizim modernleşme dönemimiz sancılı bir dönem. Modernleşme ile birlikte biz aslında tekkeleri kaldırdık, halk evlerini açtık. Halk evleri modeline baktığımız zaman farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Tekkelerden söz edince çoğul, farklı ve çeşitliliği görmek mümkün. Okçular diyoruz, miskinler diyoruz, Mevlevi diyoruz, Nakşi diyoruz, tarım diyoruz, sanat diyoruz, spor diyoruz. Bölgesel işte Hint tekkesi diyoruz, Özbek tekkesi diyoruz. Ciddi bir çoğulculuk var meslek açısından, kültür açısından, sanat açısından. Ve belli bir özellik var. Bunlar bütünüyle devletten kopuktur diyemeyiz. Zaman zaman özellikle savaş dönemlerinde veya stratejik durumlarında elbette devletin bunlarla belli ilişkisi var. Ama genel manada devlet gelip işte sen şu zanaatı öğreneceksin, bunlar da bunu giyecek ve şu tekkede bu görevi yapacak gibi görevler yüklemiyor. Son yani modernleşme döneminde Osmanlı'da işte meşayih sistemi kuruluyor ve ondan sonra böyle bir merkezileşme ile karşılaşıyoruz. Bu merkezileşme o zaman başlıyor ve Cumhuriyet döneminde daha katı bir biçime ulaşıyor. Tekkeler ve zaviyeler kaldırılıp halk evleri modeli geliyor. Halk evlerini incelediğimiz zaman enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela çeşitlilik ve çoğulculuk taşımaz. Bütün halk evleri Türkiye'de 4000 civarında odalarla beraber sayarsak açılıyor. Bunların hepsi aynı müfredatı uyguluyor. Hepsi aynı dili kullanıyor. Hepsinde aynı ideoloji veriliyor.
Farklı tonlar yok yani.
Farklılıklar
hocam.
Yok burada. Dolayısıyla bu çok monolitik bir ideolojiyi, kültürü, dünya görüşünü devlet tarafından halka zerk ettiren, yayan, deklare eden yapılar olduğunu görüyoruz. Hem çeşitlilik ve çoğulculuk yok, hem de doğrudan politik topluma bağlı. Ve dolayısıyla bu Cumhuriyet'in kuruluş dönemine 50'lere kadar toplum yekpare, hala bu devam ediyor. Yani bu Kanarya dernekleri hariç, avcılar dernekleri hariç, diğerleri devlet tarafından ciddi biçimde denetlenen, yönlendiren ve düzenlenen yapılardır. O nedenle burada sivil toplum mahsediliyor. Devlet bütün toplumu ele geçiriyor aslında. Bir açıdan Tocqueville'nin dediğini biz pratik olarak yaşıyoruz yani.
Evet.
Böyle bir gelenek var. Şimdi bu gelenek de bir yani 60-70 yıllık bir gelenek oluşturmuş. Fakat bu biraz daha yüzeyde kalan bir gelenek yani. Biraz daha parantezde kalan bir gelenek. Şimdi yeniden Soğuk Savaş döneminin bitmesi, demokrasinin gelişmesi, kendi reddi miras siyasetinden çıkarak kendi geçmişimizle hem yüzleşmemiz hem de barışmamız. Bu yeniden, bu uzun süre toplumlar birden olmaz. Bu toplum sadece 23'ten kurulup gelmedi. Bu toplumun Selçuklular dönemi var, Osmanlılar dönemi var değil mi?
Çok geniş bir müktesebatı var.
Geniş bir müktesebatı var. Dolayısıyla evet. Bunlarla beraber düşündüğümüzde bizim toplumda aslında kendi kendine örgütleyip, kurgulayan, çalışan, üreten bir geleneği var, bir dinamizmi var, bir alt dalgası var. O alt dalganın önünü açtığımız zaman, engellerini kaldırdığımız zaman bunlar yeniden olacak. Ama bunlar eski tarzı olmaz, bunlar yeni tarza, yeni teknolojiyle, yeni bir idrakle olur Mehmet Akif'in deyişiyle. O nedenle Türkiye'nin çok geniş, uzun toplum tahayyülüyle baktığımızda sivil toplumsal dinamizmler var bu toplumda ve bu siyasal otoritenin toplum üzerindeki baskıları azaldıkça da bunlar kendini ortaya çıkaracak, yaşayacak, yeniden üretecekler.
Evet. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Hem bu baskı mekanizmalarını nasıl kullanacak bu sivil toplum örgütlenmeleri, bunu da konuşuruz hocam. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir aradan sonra tekrar buluşacağız. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programının ikinci bölümünde beraberiz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraber sivil toplum kavramını irdeliyoruz. Hocam, aradan önce sivil toplumu oluşturan önemli unsurlardan birisi çeşitlilik, farklılaşmayı konuşuyorduk. Siz aslında bizim tarihi tecrübemizde bu çeşitliliğin, bu renklerin çok farklı dallarla, çok farklı tonları olduğunu, fakat işte bir halk evi konseptine sokularak birçok eğitim kurumunun, ki tekkeleri, dergahları örnek verdiniz, bir tek tipleştirildiğini söylediniz. Hocam, ben şeyi de sormuştum size. Sivil toplumun iş yapma şekli nedir? Yani politik toplumla sivil toplumun ilişkisi nasıl olacak? Yani sivil toplum müeyyidelerini, tabii bir takım istekleri olacak bu cenahında. Bu istekler nasıl dile getirilmeli? Nasıl yani dikteme edilecek? Bir takım gösteri hakları, protesto hakları mı olacak? Yani sivil toplum nasıl iş yaptırır hocam? Evet. Yani sivil toplumla ürün nasıl elde edilir, neticeye nasıl ulaşılır? Biraz da bu konuyu açabilir miyiz?
Evet. Şimdi zaten politik toplum ve sivil toplum arasındaki en önemli farklardan birisi de politik toplumun zora başvurarak faaliyetlerde bulunmasıdır. Zor kelimesini burada tırnak içinde kullanmak gerekiyor. Yani belli vatandaşlarına, yurttaşlarına iradi yönlendirmede bulunması demektir. Bu iradi yönlendirme hakkı, zor kullanma hakkı demokrasilerde sadece devletlere aittir. Ve bunu da nerede, nasıl kullanacağı konusunda kanunlar gösterir. Ama sivil toplumda ise zoraki bir irade ortaya koyma tutumu yoktur. Sivil olmasının en büyük anlamı da budur. Sadece gönüllü olarak insanlarla hak ve adalet ilkelerini, ahlak kurallarına, genel benimsenen kurallara, en azından şiddet, hakaret ve zora dayanmayan, zoraki bir temele dayanmayan tutumlarla taleplerini ortaya koyar, faaliyetlerini yürütür. Devletten en büyük farkı da budur zaten. Zora dayalı olmadan kurgulanması, kendi varlığını sürdürmesi.
Evet hocam.
Veya sivil toplum kuruluşları, sivil toplum devlete yönelik onu bütünüyle yerinden etmek, kendisini alternatif bir devlet olarak kurgulamak, ortaya koymak hakkına sahip değildir hiçbir zaman. Politik alanla ilgili doğrudan düzenleyici talebi varsa bunun yolu kanalları siyasal partilerdir. Tabii Soğuk Savaş'tan sonra siyasal partiler, sendikalar, dernekler eski itibarını ve saygınlıklarını sürdüremiyorlar. Ve insanlar çalışmalar yaparken dernekler veya sendikalar, bunların temsil edenler, siyasi partiler, bunlarda yer almaktan öte kendi aralarında kurdukları gevşek olan, açık olan, gönüllü olan, şeffaf olan yapılarda çalışmak istiyorlar. Fakat doğrudan siyasetin adresi yine de siyasi partilerdir. Devlet yönetmenin doğrudan kanalı orasıdır. Sadece sivil toplum siyasete ilişkin eleştirilerde bulunur, önerilerde bulunur ama bütün siyasal alanı düzenleme gibi bir iddiayla kalkışarak kendisini örgütlemesi sivil toplumun ruhuyla da çelişir.
Yani kanun yapıcı değildir. Kanun yapılırken teklifte bulunabilir.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle kanun koyucu değildir. Çünkü kanun koyma hakkını toplum belli aktörlere vermiştir. Yani siyasi liderlere vermiştir bu hakkı. Kanun koyma hakkını, yasama hakkını işte meclise vermiştir, oraya gidenlere. Dolayısıyla sivil toplum bu kanunları eleştirebilir. Bunların açıklıklarını ortaya koyabilir. Bunların daha iyi yapılması konusunda lobi faaliyetlerinde bulunur. Baskı grubu oluşturabilir. Ama nihai kararı vermek sivil toplumun hakkı değildir. Onun işi değil. Zaten sivil toplumun çalışma tarzının merkezine siyaset yerleşmez. Politika yerleşmez yani. Daha apolitiktirler şeyler. Sivil toplum kuruluşları. Ondan dolayı sivil diyoruz zaten. Toplum içinde olan, topluma gömülü olan, orada faaliyet yürüten yapılardır. Devlet yapıları içinde faaliyet yürütenler değildir yani. Bürokratlar değillerdir, siyasal partiler değillerdir. Bundan dolayı da farklılaşırlar onlar da. Ama diyelim ki Türkiye'de işte sanayi ticaret odaları sivil toplum diyor. Tabipler Birliği sivil toplum diyor.
Mimarlar Odası.
Mimarlar Odası sivil toplum diyor. Yani bunlara sivil toplum dersek Kızılay'a da sivil toplum dememiz gerekir. Çünkü bunlar alternatifsizdir. Yani bir insan başka bir tabipler odasına, başka bir baro odasına
üye olamaz.
Üye olma hakkı yok. Tercihi yoksa, çoğulluğu yoksa, çeşitliliği yoksa orada gönüllülük nasıl esas oluyor? Rıza nasıl ortaya çıkıyor? Zor vardır orada tam da. Siz avukatsanız sizin oraya üye olmanız size dayatılıyor. Bu bir zordur ve dolayısıyla bu bütünüyle politik bir ruha işaret ediyor. Sanayi ticaret odaları için de bu geçerli. Hekimler odası da bildiğim kadarıyla tek mi artık yani çok net bilmiyorum. Özellikle Türkiye'de siyasi ve toplumsal olaylarda ağırlığı olan iki önemli örgüt. Sanayi Ticaret ve işte Barolar Birliği. Bunların kesinlikle çoğullaşması, çeşitlenmesi lazım. Yoksa bu şu an yaşadığımız sorunları hep yaşamaya devam ederiz. İşte büyük kavgalar yapıyor, orayı ele alan hukuku kendi dünya görüşüne göre yorumlamaya başlıyor. Herkesin de ona tabi olması yönünde bir tutum geliştiriyor.
Yani hocam ideolojik devlet bir nevi bu korporatizm deniyor değil mi hocam? Yani buna hani bu bir takım devletin bu tür müesseselerle, sivil görünümlü müesseselerle aslında otokontrol evet. sağlaması.
Bu evet korporatizm ve eski dönem yöntemidir bu yani. Aslında biraz da sosyalizmden, Marksizm'den, devletçilik siyasetinden, ekonomisinden daha doğrusu. 1930'larda biliyorsunuz Türkiye'de devletçi ekonomi vardı. Hala Atatürk'ün ilkelerinden birisi olarak okuruz devletçilik.
Evet.
Ama yani Türkiye'nin ekonomi politikası şu an devletçiliğe dayanmıyor yani. Serbest piyasa ekonomisi vardır. Oradan kalma bir şeydir yani. 30'lardaki devletçilik de dünyanın konjonktürüyle ilgilidir. Dünya adeta biraz daha Sovyetlere yaklaşmıştır. Ama sonraki dönemde bunun yol açtığı ciddi sorunlar, işte hantal bürokrasi, verimsiz çalışan devlet üretim yapıları, işte kitler diyoruz. Onun üzerine serbest piyasa ekonomisine yöneldi ve dolayısıyla bunların çoğunda özelleşmeye gidildi. Yani sonuçta tabii bu sistem korporatist bir sistem yani. Daha farklı bir sistemi yansıtıyor. Kooperatif yapısını evet. yansıtıyor.
Hocam bir de sivil toplum ve demokrasi ilişkisine bir bakacak olursak. Şimdi biz demokrasiyi daha çok bir katılım olarak anlıyoruz. Yani katılımın çoğaltıldığı, katılımın daha da genişletildiği bir mekanizma olarak anlıyoruz. Yani bu manada düşünürsek ya da bizim toplumlarımızda böyle algılanıyor. Yani işte oy kullanırsınız, işte az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi o politik bir takım aktörler sizden aldığı yetkiyle işte mecliste kanun yaparlar, kanun koyarlar ya da bir takım devlet teşkilatlarının işlemesini sağlarlar. Bu manada bizim sivil toplum ve demokrasi ilişkisini bu katılım yönünden bir irdelersek hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Yani sağlıklı yürümesi söz konusu mudur? Sadece bir katılımın sağlanmasıyla.
Şimdi tabii yani sivil toplumun ortaya çıkışıyla da yakından ilgili aslında demokrasi. Despotik yönetimleri aşmak üzere dedik sivil toplum teorileri gelişti. Özellikle yeni dönemde de Sovyetler Birliği'nin çökmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler, bütün bu bölgelerin işte demokrasiye uyumlu hale gelmesi için sivil toplumlardan yararlanmak gerektiği düşüncesi var. Yani sivil toplum bir yönüyle demokratikleşmenin önemli bir aracı. Çünkü insanlar daha fazla yetkiyi topluma devretmeye başlıyorlar. Devlet çok fazla yetkilere sahip. Devlet kendisini kutsal. Kutsallık deyince de metafizikle ilahi olanla tanımlama anlamında değil. Kendisini dokunulmaz, tartışılmaz, toplumdan ayrı, toplumdan özerk ama toplumun üstünde yer alan, ona da her açıdan müdahale etme hakkını kendisine gören bir iradeyi kastediyoruz kutsal devlet deyince. Bu devlet anlayışları Sovyetler bölgesinde de yaygındı. Orta Doğu'da da yaygın. Türkiye'de de var bu. Dolayısıyla geçmişte Milli Güvenlik Kurulu tartışmalarında da yani bu 28 Şubat'ta özellikle yansımıştı basına. Devlet kutsaldır ve biz bunu kimseye tartışmayız. Yani kimseyle tartışmayız gibi yaklaşımlar vardı. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman devlet düşüncesinin, devletle toplum ilişkisinin demokratikleşmesi açısından sivil toplum düşüncesi önemli. Çünkü sivil toplum düşüncesinin temelinde devletin küçülmesi, devletin sınırlandırılması, toplumun kendisini çok daha fazla öne çıkarması, temsil etmesi, ortaya koyması anlamına gelir. Bu teoriyle birlikte daha pratiğe, daha realiteye inersek orada da katılım meselesi ve seçim meselesiyle karşılaşırız. Bir paradoks yaşıyoruz Türkiye pratiğinde bugün de. Evet, demokrasinin somut araçları siyasal partilerdir, seçimlerdir, meclistir. Bu somut araçlarla demokrasi oyunu, tırnak içine diyelim, demokrasiye oyun da deniyor, oynanırken, yerine getirilirken aynı zamanda günümüzde müzakere ve katılım da önemseniyor. Sandıktan ibaret, seçimden ibaret bir şey olarak görülmüyor. Meclisten ibaret bir şey olarak görülmüyor. Demokratik siyaset seçim kadar, sandık kadar katılım da önemli deniyor. Ama bu sandığın tartışılması, onun meşruiyetinin reddedilmesi manasına gelmez. Bugün Türkiye'de Gezi olayında gördüğümüz gibi bazı kitleler sandık değildir deyip sandığın meşruiyetini reddediyorlar. Dolayısıyla bu demokrasinin de en önemli araçlarından birisini reddetmektir. Ve kendisine bir azınlık olarak STK sonuçta bunları gündeme getiren toplumun çoğuna göre düşündüğümüzde az sayıda insanlardan oluşuyor. Her çeşit müdahaleyi yapma hakkını kendilerine görmeye başlıyorlar. Bu
evet.
Sorunlu bir şey. Ama öte yandan demokrasi sadece sandıktan ibarettir. 4 yıl, 5 yıl seçildik. Ondan sonra herkes ağzını kapatsın. Kimsenin bir şeyi söyleme hakkı yoktur. Böyle dersek de bu da ciddi bir sorun. Ve bunun da demokrasi yönü eksik olan bir durum bu da. Ve doğru değil çünkü seçimden sonra da insanlar gösteri yaparak, miting yaparak sizi eleştirecekler, muhalefet edecekler, önerilerde bulunacaklar. Buna da demokraside katılım deniliyor. Müzakere deniliyor ve günümüzde çok üzerinde durulan bir konu. Ama elbette burada katılım yapıyorum diye sandığın meşruiyetini tanımıyorum, etrafı kırıp dökerim, şiddet uygularım gibi anlamlar çıkarmamak lazım. Bazıları bunu çıkarıyor çünkü demokratik siyaset şiddete yer vermeyen siyasettir zaten. Bugün Kürt meselesini işte çözüm süreciyle beraber böyle gündeme geliyor değil mi? Yani işte
evet.
Şiddeti bırakın, terörizmi bırakın, demokrasiye dahil olun. Orada düşüncelerinizi, projelerinizi, yaklaşımlarınızı ortaya koyun. Ana şey budur yani, ana düşünce budur aslında çözüm sürecinin. O nedenle demokrasi hiçbir zaman ben katılımı şiddetle yapacağım, bombayla yapacağım, kırıp dökerek yapacağım, milletin yolunu falan keseceğim, ev bilmem arabasına bomba atacağım. Buna demokratik katılım denmez. Yani buna barbarlık denir yani. Çağdaş bir barbarlık biçimi. Eskiden barbarlığı insanlar ne bileyim işte kılıç kalkanla yaparlardı. Şimdi de bombayla yapıyorlar. Şunla bunla yapıyorlar. Bir farkı yok yani temelde aslında.
Evet. Hocam bu herhalde şu an sıcağı sıcağına değil mi? Yani gündemi de oluşturan bir mesele. Evet. Özellikle bu gezi olaylarından sonra işte demokrasi sadece sandık değildir tarzında evet. Çıkışlar oldu. Herhalde burada daha çok politik aktörlere vazife evet. Düşüyor. Bu gerçekten hani demokrasi az önce sizin de söylediğiniz
aslında
gibi.
Aslında iki şeye de düşüyor yani Ali Bey. Hem sivil toplum aktörleri katılım yapalım ama şiddete başvurmadan sandığı reddetmeye
sürekli
yapalım.
Sürekli bir yap boz şeklinde
evet.
De değil.
Siyasi aktörlere evet. De evet yani
al aşağı yapabiliriz. Evet.
Ama sandığı vurgularken insanların tabii gösteri hakları, katılım haklarını da yok saymayalım, reddetmeyelim. Yani.
Evet. Böyle. Hocam ben son olarak da küresel siyaset, küreselleşme ve sivil topluma dönmek istiyorum. Aslında konuşacak çok konumuz var ama önümüzdeki evet. Haftaya inşallah onları sarkıtacağız. Hocam şimdi bizim belki son 10 yılda tanıştığımız kavramlardan birisi bu küreselleşme evet. Ve globalleşme kavramları. Bununla birlikte hayatımıza birçok kavram, anlayış ve müesseseler de girdi.
Evet.
Biz hep küreselleşmeye şeyle baktık, şüpheyle de baktık. Evet. Bu yine Batı'nın, Amerika'nın
bir oyunudur.
Bunun üzerinden kendi politikalarını, kendi siyasetlerini, yeni sömürge düzenlerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hepimizi tek tipleştirecekler ve kendilerine hizmetkar kılacaklar gibi bir anlayış ortaya çıktı. Yine aslında bu sivil toplumla ilgili baktığımız zaman küreselleşme kavramına ve küresel siyasetlere şunu görüyoruz. Küreselleşme ile birlikte işte merkezi kurum ve yapıların etkisini giderek kaybettiğini, daha küçük yapıların, daha alt kültürlerin güçlenmeye başladığını görüyoruz. Bireyciliğe karşı çok bir vurgu var.
Evet.
Yani bir bireyselleştirme, bu özgürlük kavramı üzerinden çokça kullanılıyor. Ve bütün bunların sonucu olarak da bireyin davranış kalıbını, yani küresel bir perspektif ve kültürel durumu ayarlama yönünde de bir şey var. Bir baskı da var. Yani bundan sonra dünya bu yöne gidiyor, hepimiz böyle davranacağız, böyle olacağız gibi. Ülkemizde son zamanlarda, son yıllarda işte bu George Soros diye bir adam var, Amerikalı. Hatta işte sivil toplum kavramı deyince birkaç yıl öncesine kadar hep işte George Soros'la da anılır olmuştu. Hatta bir vakfın Türkiye'de George Soros tarafından finanse edildiği, hatta ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu vakfa üye olduğu üzerinden filan da böyle bir spekülasyonlar da ortaya çıkmıştı. Bu manada bakarsak bu sivil toplum kavramı bütün bunlarla yan yana getirildiği zaman popüler bir kavram yani da oluyor.
Yani şey de vardı, Can Paker, Akil İnsanlar Heyeti'nde, o da Soros'un
evet,
en önemli
partnerlerinden
birisi.
TSEV Başkanı evet, değil mi hocam? Evet. TSEV Başkanı Ruşen Çakır da bir ara onlar çalışmalarda, alan araştırmalar da yapmışlardı. Sivil topluma bu manada işte küreselleşme, George Soros, bu açıdan baktığımız zaman şüphe edilecek bir tarafı da var mıdır? Yani bu şimdi bir Batılıların menfaatleri için bir uzantısal bir kurum mudur hocam sivil toplum?
Şimdi tabii küreselleşmeyi daha geniş olarak inşallah başka bir programda konuşuruz. Burada daha çok sivil toplumla ilişkisi bağlamında ele alalım. Biz Türkiye'de tabii çok ideolojik baktık bence yani başta. Küreselleşme sadece bir takım fikirlerle onu algılamak, düşünmek ve ona göre tepkiler geliştirmek çok yanlış bir şey. Yani küreselleşme ciddi anlamda yeni teknolojiler, yeni değerler, yeni üretim biçimleri anlamına da geliyor. Biz batıya maruz kalırken sadece küreselleşmeyle de maruz kalmıyoruz. Yani moderniteyle birlikte biz batıya maruz kalıyoruz. Batının teknolojilerine, Batı'nın kimliklerine, ideolojilerine maruz kalıyoruz. O nedenle Marksist gelenek neden sadece küreselleşmeyi tartışıyor da örneğin moderniteyi tartışmıyor Türkiye'de? Bunu sormak lazım. Küreselleşmenin STK ile ilişkisi önemli. Hatta küreselleşmenin en önemli günümüzde yaşayan teorisyenlerinde John Key'nin işte küresel sivil toplum tezi vardır bu gelişmeleri açıklamak için. Ve ana düşünce şudur. Aslında sivil toplum kuruluşları kendi kentlerinde, şehirlerinde, ülkelerinde, bölgelerinde çalışmalar yaparken küreselleşmenin getirdiği yeni teknolojiler, yeni ağ sistemi ile beraber birbirinden etkilenmeye başladılar. Birbirini tanımaya başladılar. Dolayısıyla ortak stratejiler, ortak çalışma programları geliştirerek ortak hareket etmeye yöneldiler. Bunu dünyanın birçok yerinde görmek mümkün. Yani işte Elaziz'den bir sivil toplum kuruluşu diyelim, yoksullukla mücadele ediyor Mamuratul Aziz. Bunlar bakıyorlar Avrupa'da yoksullukla mücadele eden kimler var, onlarla ilişki kuruyorlar ve dolayısıyla dünyanın başka bir yerinde ortak projeler yapıyorlar. Aynı şeyi bugün Türkiye'de diyelim İHA için de söylemek mümkün. Başka işte veya işte Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı için de söylemek mümkün bir sivil toplum kuruluşu olarak. Bunlar dünyanın birçok yönünde eğitim faaliyetleri, yoksullukla mücadele faaliyetlerini yürütüyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde oldukları için de farklı dillerle ilişki içinde bulunuyorlar. Farklı kültürlerle ilişki içinde bulunuyorlar. Bu artık ulusal bir şey değil, bu küresel bir şeydir. O nedenle bir sivil toplum kuruluşu, bir vakıf İstanbul'da çalışmalarını programlarken çalışma alanı olan Afrika'da da işte diyelim Türk Cumhuriyetlerinde de Avrupa'da da Orta Doğu'nun diğer yerlerinde de oradaki yansımalarını da düşünerek bunları geliştirmeye başlıyor. Bu artık sizin küresel bir bağlam içine yerleşerek sivil toplum çalışmalarına yönelmeniz anlamına gelir. Elbette Soros örneğinde olduğu gibi diğer örneklerde de her uluslararası siyaset, her uluslararası güç bu çalışmaları kendisine entegre etmek, kendisinin bir uzantısı olarak bunlardan yararlanmak isteyebilir. Bu her zaman da böyle olmuştur. Ama uluslararası bir takım güçlerin böyle bir arayış içinde olması ve bazı somut örneklerinin olması, bütün küresel STK'ların böyle olduğu manasına gelmez. Bunu çıkarmak büyük bir haksızlık olur. Her şeyden önce özellikle Türkiye yeni küresel dönemde uluslararası çalışmalar yapan ve devlet bürokratlarından da daha etkin çalışmalar yapan, bu Anadolu'nun, bu ülkenin, Türkiye'nin birikimlerini, zenginliklerini açan, onlardan da zenginlikler kazanan, önemli sivil toplum kuruluşlarımız var. Ve bunların da bu varlığını görmemizde engeller böyle bir siyasi anlayış. Her zaman siyaset her konuda yapar bunu. Yani sermaye grupları üzerine de bunu yapmaya çalışır. Medya grupları üzerine de yapmaya çalışır. Dolayısıyla uluslararası siyasi stratejilerinin varlığına bakarak sivil toplum kuruluşlarının varlığını tanımlamak çok yetersiz olur, çok eksik olur diye düşünüyorum.
Yani hocam aslında küreselleşme bize bir iletişim kanalı da açıyor.
Kesinlikle.
Bir pazar oluşturuyor. Biz hep şöyle bir kompleksle hareket ediyoruz. Ya bizi yine etkileyecekler, bizi yine manipüle edecekler. Halbuki aynı şekilde bizim de onları etkilememiz, manipüle etmemiz. Yani hep edilgen konumda.
Burada artık bir rekabet piyasası var yani deyim yerindeyse. Eğer siz hakikati taşıyorsanız, siz daha verimli bir çalışma yapıyorsanız, siz etkili olursunuz.
Ya hep edilgen kalacağımız kompleksiyle biz galiba böyle düşünüyoruz. Yani ya az önce dediğiniz
bunu
gibi.
Bunu aşmak gerekiyor. Yani çok sevdiğim Sezai Karakoç üstadımızın işte Batı'ya gönderdiği bir babanın 7 çocuğu muydu, 8 çocuğu da hepsi giderek Batı'dan dönüşüyor. Yani bu psikolojiyi aşmamız gerekir. Avrupa'ya gidip Batı'ya gidip oradan bütünüyle dönüşmeyen, bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin inançlarını üzerinde çok güzel taşıyan, bunları geliştiren binlerce örneklerle karşılaşıyoruz. Yeni tarihsel dönem de bence budur yani Türkiye içinde, bu ülkedeki inanan insanlar içinde.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah haftaya din ve sivil toplum kavramını daha da açacağız inşallah. Bugün kısmen değindiniz.
Evet.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla karşınızdaydık. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız ve ben Ali Can. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah haftaya buluşuruz.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinlediniz.